Ekonomi Gündemi.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, başkentimiz Ankara'ya hoş geldiniz. Ekonomi Gündemi programımız başlıyor. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı, teknik yönetmenimiz Mehmet Kasa ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Yaklaşık 45 dakika boyunca birlikte olmayı ümit ediyoruz bu programda da yine sizlerle. Programımızın daimi konuğu, danışmanımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Tanas Karagöl'de stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Evet, bir konuğumuz daha var. Evet. Her hafta farklı bir konuk ağırlıyoruz. Bugünkü konuğumuz SETA Vakfı Enerji Araştırmacısı Doktor Sayın İsmail Kavas. Hoş geldiniz İsmail Bey.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, tahmin ettiğiniz üzere enerji konuşacağız bugün programımızda. Ekonomi gündeminin bugünkü konusu enerji olacak. Hatırlatalım, hatırlatmalarımız olacak. Programımızda duymak istediğiniz konuları ya da bizimle paylaşmak istediğiniz hususları, sormak istediğiniz konularla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa bizlere ulaşabilirsiniz. Bu arada TürkiyeninSesiRadyosu.com adresinden bizleri dinleyebilirsiniz. Televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümü varsa uydudan bizleri dinleyebilirsiniz. Çünkü uydudan televizyonlarınızın da radyo seçenekleri bölümü olacak. Oradan da bizleri dinleyebilirsiniz. Radyolarınızın başında kısa dalga frekanslarınızdan da 25 metre 11.660 kHz ve 31 metre 9.700 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz bizleri. Evet, geçelim bugünkü konumuza. Öncelikle Erdal Hocam, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler nedir enerji hususunda? Son konuştuğumuzda ikinci bir gemimiz yapılıyor, o çıkacak demiştik. Evet. Nihayet ona kavuştuk galiba, değil mi?
Evet, ikinci sondaj gemimiz Yavuz'da şu anda Doğu Akdeniz'de. Dolayısıyla Türkiye Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle aslında belki geçmiş dönemde olmayacak şekilde, yani daha aktif olarak hem işte sismik arama gemileriyle hem sondaj gemileriyle burada aktif rol alıyor ve Türkiye tabii yani Doğu Akdeniz'deki bu aktif politikalarıyla aslında bir taraftan kendi haklarını, diğer taraftan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını koruyarak burada önümüzdeki dönemlerde, çünkü yani herkes orada, yani bizim dışımızda gerçekten birçok ülkenin orada olduğunu görüyoruz ve hani Doğu Akdeniz'le ilgisi olmayan birçok ülkenin orada olması, Türkiye'nin haydi haydi orada olması gerektiği
anlamına geliyor,
evet,
değil mi?
Yani onu hani ifade etmek gerekiyor. Ve Türkiye bir taraftan hani bu sondaj gemileriyle yani burada çıkarılacak gaz, çünkü hani bölgedeki ülkelere baktığımızda herkes gaz buluyor ya da işte hidrokarbon rezervlerine diyelim ulaşıyor ve her gün de bu sondaj arama çalışmaları bir şekilde ne yapıyor? Keşfedilen rezervler miktarının arttığını görüyoruz. Yani şu andaki keşfedilen rezerv miktarı 3 ya da 3-4 trilyon metreküplük doğalgaz rezervlerinden bahsediyoruz ve arama faaliyetleri arttıkça bunun daha da arttığını gözlemleyebiliriz. O yüzden bir şekilde hani orada olmak lazım. Oradaki arama faaliyetlerinde bulunmak lazım. Çünkü oradaki keşfedilecek kaynaklar gerçekten Türkiye'nin hani geleceğidir. Yani Türkiye'nin yani şu andaki enerjiye o dışa bağımlılık miktarını, oranını göz önünde bulundurduğumuzda bulunacak kaynaklar hem Türkiye'nin bir taraftan enerjiye olan dışa bağımlılığı azaltma anlamında önemli, diğer taraftan da ekonomik anlamda da önemli bir kaynağa erişmiş olacaktır. O yüzden son yıllarda hani Doğu Akdeniz gerçekten önemi artıyor. Yani hem bizim açımızdan hem Doğu Akdeniz'deki diğer ülkeler açısından. Tabii bizim hani oradaki durumumuz hem kendi işte Türkiye'nin Doğu Akdeniz ülkesi olması, diğer taraftan da tabii Kıbrıs konusunda, yani Kıbrıs'ın işte garantörü olması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını koruması adına orada bulunması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki diyelim anlaşmazlık, işin ekonomi tarafı, işte enerji kaynakları tarafı, diğer taraftan da işte hukuki anlamda bu kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, yani diplomasi hukuk anlamında da belli sorunlar da var. Yani hani işte sondaj sonrası sorunlar. Tabii en önemlisi de hani bu kaynaklara ulaşıldığında bu kaynakların transferi, işte paylaşılması ne kadar önemliyse transferi de bu anlamda önemli. Şu anda ağırlıklı olarak işte Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olmadığı, yani hani ayrı bir denklem var aslında orada. Bölgedeki aktörlere baktığımızda işte İsrail'in, Mısır'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Yunanistan'ın hani Türkiye'yi dışlayan, görmezden gelen ya da işte hani şu andaki işte bulunan kaynakların Mısır'a taşınması, Mısır'dan işte LNG olarak, hani ki doğalgaz olarak uluslararası piyasalara taşınması genelde planlanıyor. Ama dediğimiz gibi hani arama faaliyetleri, sondaj çalışmalar arttıkça bulunacak ya da bulunacak olan rezerv miktarları denklemi değiştirecektir. Yani hani hem taşınma usulünü değiştirecektir büyük ihtimalle, hem de Türkiye'nin diyelim orada gaz bulması bir anlamda rot, yani oradaki çıkarılacak gazın hani rotasında değiştirmiş olacaktır. O anlamda yani bu sondaj faaliyetlerin arttırılması önemli. Artı dediğimiz gibi tamamen yeni bir denklemin ortaya çıkmasına da katkı yapacaktır. O yüzden hani son dönemlerde yani Doğu Akdeniz'le ilgili gerçekten hani oradaki faaliyetlerin yanında bir taraftan da burada çalışma diyelim yapmamız lazım. Mesela Doğu Akdeniz'le ilgili yani çalışıyoruz akademik anlamda diyelim. Hani çalışmalar, farklı çalışmalar var. Bence çok daha farklı çalışmalara ihtiyaç var. Çünkü hani çok sorun var. Hani hukuki anlamda, işte diplomasi anlamında. Yani enerji şirketleri bile diyelim, uluslararası enerji şirketleriyle hani diyelim birçok sorunlarımız var. Bunları belki diyelim oturup çalışmak gerekiyor. İşte biliyorsunuz işte hani Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü kuruldu ve bu açıkçası hani Kıbrıs'la ilgili bundan sonra atılacak adımlar, yani hem Kıbrıs Türkiye ilişkileri anlamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye ilişkileri açısından aslında bence en önemlisi de Doğu Akdeniz'in ısınması, en önemli gündem maddesi olması ya da işte hani oradaki sürecin gittikçe de daha da çetrefilli hale gelmesi, bu anlamda yani üst düzeyde bir koordinasyona ihtiyaç var. Yani bu koordinasyon idari anlamdaki bir koordinasyon ama içini de bir şekilde de doldurmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi hani orada yani birçok alanda farklı çalışmalara ihtiyaç var. Ben hani Doğu Akdeniz'le ilgili yapılan çalışmaların yetersiz, yani şu an itibariyle yetersiz olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok daha farklı çalışmalara, yani akademik çalışmalara, sahadaki çalışmalara, bunun yani hani işte Türkiye'nin hakları anlamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakları anlamında, hani uluslararası anlamda da Türkiye'nin kendisini anlatması gerekiyor. Çünkü algı anlamında hani Türkiye sondaj gemisini Akdeniz'e gönderdiğinde herkesin karşı çıktığı, işte tepkilerini dile getirdiği, Avrupa Birliği ülkelerinin birçok hani birçok ülkesinde farklı hani negatif yansımaların olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda hani bu konuda atılacak ya da yapılacak çok şeyin olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
İsmail Bey, siz neler söyleyeceksiniz Doğu Akdeniz'deki yaşanan son gelişmeler hakkında, konuyla ilgili?
Tabii, genel bir değerlendirme yapmadan önce aslında sürecin buraya nasıl geldiğini değerlendirerek başlamak bence daha sağlıklı olur. Bu Doğu Akdeniz'i ben tırnak içinde kriz olarak, Doğu Akdeniz krizi olarak tanımlıyorum. Bu krizin başlangıcı aslında 2000'li yılların başlarından itibaren Türkiye, dünya, Doğu Akdeniz'de böyle bir çekişmenin, çatışma ortamının varlığından bahsediyoruz. 2002 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Doğu Akdeniz'e kıyıdaş olan ülkeler, işte Mısır, İsrail, Suriye gibi, o zaman savaş yoktu. Bu ülkeler arasında bu bölgelerde hidrokarbon kaynakları, yani doğalgaz, petrol doğalgaz kaynaklarını arama çalışmaları için bir takım ikili anlaşmalar yapıldı. Sonrasındaki süreçte bu arama çalışmaları hızlandı ve sonrasında 2007 yılında Rum kesimi ile Lübnan arasında günümüzde gayet popüler olan münhasır ekonomik bölgeler dediğimiz adanın güney ve doğu kısmında münhasır ekonomik bölgelerin belirlenmesi adına yine bir ikili anlaşma yapıldı ve böylelikle adanın güney ve doğu kısmında 13 parsel belirlendi. Güney Kıbrıs'a ait olduğu iddia edilen. Ve sonrasında uluslararası büyük enerji şirketleri buraya davet edildi ve söz konusu bölgelerde arama ve sondaj yapmaları için yetki ve ruhsat, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yetki ve ruhsat verildi. 2007 ve 2010 yılları arasında işte bu büyük enerji firmaları, büyük enerji şirketleri yaptığı arama ve sondaj, daha doğrusu arama çalışmaları diyelim, arama çalışmaları sonucunda bir takım rezerv potansiyellerinden bahsedildi bölgede ve bazı rakamlar telaffuz edilmeye başladı. İşte 2 trilyon metreküp diyen var, 3 var, 4 var, hatta 15-16 trilyon metreküplere kadar bu potansiyeller bahsedildi ve böylece dünyanın gözü bir anda Doğu Akdeniz üzerine çevrildi. Yani bütün büyük aktörler, enerji piyasasındaki büyük aktörler ve dünyada enerji tüketiminin en yoğun yaşandığı ülkelerdeki büyük oyuncular diyelim, gözlerini bir anda bu pastaya çevirdiler. Sonrasında 2011 yılına geldiğimizde sismik arama çalışmalarını bir takım firmalar, işte burada American Noble şirketi var, tamamladı ve burada sondaj çalışmasına başlayacağını duyurdu. Tabii Türkiye'nin karşı hamlesi de bu tarihten sonra başladı aslında. Yani bu şirket, ben burada doğalgaz kaynağı buldum ve arama çalışmalarım bitti, artık sondaj faaliyetlerine geçiyorum dedikten sonra Türkiye bir karşı hamlede bulundu. Yani 2002 yılında başlayan krizi aslında Türkiye'nin müdahil olması 2011 yılının Eylül ayını buluyor. Ve Türkiye bu tarihten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte yine adanın kendi münhasır ekonomik bölgeleri olarak tanımladığımız bölgelerini belirleyerek buraları, buralarda benim de hakkım var ve ben bu hakkımdan vazgeçmeyeceğim iddiasını ortaya koydu. Tabii böylece aslında krizin başlangıcı bizim, yani Güney Kıbrıs'la aslında adayla Türkiye arasındaki veya uluslararası firmalar veya uluslararası güçlerle aslında bizim aramızdaki çekişme de aslında bu gri bölgelerden kaynaklanıyor. Yani orada işte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 13 tane parseli var. Biz de 7 tane parsel kendimize ayırıyoruz adanın yine güneyi ve doğusunda. Burada bir takım çekişmeli ve çatışmalı bölgeler, alanlar ortaya çıkıyor. Biz bunları gri bölge olarak tanımlıyoruz. Yani her iki kesimin de haklarının olduğu bölgeler olarak tanımlıyoruz. Tabii bu bölgeler, bu çakışmalı alanların ortaya çıkması aslında günümüzde yaşanan problemlerinde dediğim gibi en önemli sebepleri arasında sayılıyor. Ve bu ihtilaflı bölgeler hala geçmişten beri, işte 2011'den
beri. Bu bölgeler uluslararası sularda mı?
Bunlar yani, tabii Doğu Akdeniz'in içerisinde, yani adanın doğusu ve güneyi
güneyinde
kapsamında.
Var
yani
olan.
Kendi, nasıl diyeyim, münhasır ekonomik bölge biraz daha teknik oluyor ama biz kıta sahanlığı dersek herhalde, yani münhasır ekonomik bölge aslında kıta sahanlığının genişletilmiş hali. Yerin altı, denizin altı, kumun altı da dahil oluyor bu tanımlamaya. Oradaki kaynaklarda da hak sahibi olduğu için söylüyorum. Kıta sahanlığı birbirine girmiş durumda. Aslında mesela bu bizim işte Yunanistan'la da yaşadığımız adalar sorunuyla da ilişkili. Peki, yani orada da biz belirleyemiyoruz. Hepsi birbirine yakın ve...
Yani Türkiye'nin kıta sahanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığı,
işte orada şöyle...
Rum kesiminin kıta sahanlığı belli değil midir? Yani bir ülkenin...
Orada belirlemek çok zor. Yani ada birbirine çok yakın. Türkiye'ye. Güney Kıbrıs'ın da bir takım hakları var. Kuzey Kıbrıs'ın da bir takım hakları
şey
var. Orada bir özel bir şey
yani
var.
Kara sularınızın sınırı gibi.
Çok iç içe yani. Bir de hani ada olduğu için yani. Hani
evet. Deniz hukukunda da biraz o noktada hukuksal bir takım tartışmalar
teknik
var.
Teknik biraz sıkıntı. Da bir takım, yani ucu açıklıklar var değil mi? Tam
evet,
tanımlamalar
çok,
olmadığı için biraz
biz
da
orada
böyle.
Şunu savunuyoruz, açık söyleyelim. Biz diyoruz ki işte atıyorum adayla bizim aramızda 100 kilometre var. Bunun 50 kilometresi bizim olsun, 50 kilometresi de adanın hakkı olsun. Yani en basit haliyle söyleyeyim. Veya bizle Mısır arasında, Lübnan arasında 400 kilometre var. Bunda 200 kilometrede Lübnan söz sahibi olsun. 200 kilometre. İşte bizim eşit ve adaletli dağılım diye kazan kazan prensibi diyoruz ya. Hı hı. Dediğimiz noktanın temelinde de bu yatıyor aslında. Yani eşit ve adil bir paylaşım olsun ama çok mümkün değil şu noktada. Çünkü rezerv potansiyelinin bulunduğu bölgeler aslında çok karışık, yani birbiriyle ihtilaflı bölgeler arasına düşüyor. Belki yarın öbür gün adanın batısında veya kuzeyinde Türkiye ile ada arasında da bir takım çalışmalar olur. Sonrasında belki bir bütüncül yaklaşımla hepsi değerlendirilebilir. Ama şu an mevcut konjonktürde konuşacak olursak burada bir takım ihtilaflı bölgeler var.
Gazın çoğu kuzeyde mi?
Güneyde.
Denizin güneyinde.
Yani adanın güneyi ve doğusunda. Hı-hı. Zaten parseller de o tarafta.
Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve bizim aleyhimize bir durum bu söz konusu.
Yani aslında orada da işte biraz daha teknik hukuksal yani noktalara giriyoruz. Biraz aslında orada işte bizim ilan ettiğimiz noktaları biz şunu iddia ediyoruz. Burada Kıbrıslıların yani Türk Cumhuriyeti'nin de hakkı var. Ve bu biz soydaşlarımızın haklarını koruyacağız diyoruz.
Evet.
Aslında adanın şeklini böyle aşağı yukarı gözünüze getirirseniz hani Türkiye'ye yakın kısmında bir burun var. Hatta Karpaz diyoruz oraya. Hı hı. Hatta Yavuz sondaj gemisi de orada arama sondaj çalışmalarına başlayacak. İşte onun altını yani adanın oradan altına doğru olan bölgeler aslında yoğun bir şekilde ihtilaflı bölgeler. Burada biz aslında biraz nasıl diyeyim aksiyon reaksiyon noktasında eksik kaldık. Yani karşı taraf bir hamle sundu bahsettiğim süreçte Güney Kıbrıs. Kendi münhasır ekonomik bölgelerini ilan etti. Biz sonrasında yani 2011'de yani Güney Kıbrıs'ın 2002'de yaptığı şeyi biz 2011'de yapmaya çalıştık. Aslında burada biraz gecikmişliğin verdiği aslında bir takım dezavantajlar var. Bizim ve Kıbrıs'ı, Kuzey Kıbrıs için. Tabii süreç genel olarak bu şekilde. Yani genel itibariyle tarihsel sürecinde böyle. Tabii son gelişmelere baktığımız zaman ben bunu iki kısımda ayırıyorum. Bir Türkiye açısından Türk bölgedeki son gelişmeler var. Bir de uluslararası perspektiften bölgede yaşanan son gelişmeler var. Türkiye açıdan son gelişmeler işte demin bahsettiğimiz gibi Yavuz sondaj gemisinin yakın zamanda bugünlerde işte sondaj çalışmalarına başlaması. Aslında malumunuz Piri Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemilerimiz halihazırda orada sismik araştırma çalışmalarını devam ettirmekte, hatta tamamlamış durumlarda. Sonrasında Fatih sondaj gemimiz vardı bizim orada ilk etapta çalışan. Fatih sondaj gemimizle orada sondaj çalışmalarımızı faaliyetlerimize başlarken Yavuz sondaj gemimiz de bölgeye intikal ederek burada işte demin söylediğim gibi Karpaz tarafında yani adanın kuzeydoğusu oluyor. Bu tarafta bir takım sondaj çalışmalarına başlıyor. Tabii bunun karşısında Rumlardan karşı hamle gecikmiyor. Hemen Rumlar da provokasyon içeren bir takım çalışmalar yapıyorlar bölgede. İşte Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Türk şirketleri, Türk firmaları ile ilgili bir takım yasal işlem başlatılması noktasında bir duyuru yaptı. Yasal işlem başlatacağını söyledi. Tabii şirket yetkili, hatta ileriye götürerek bir adım ilerisinde şirket yetkililerini tutuklama kararı çıkarttı. Tabii adanın yani sadece deniz kısmında değil, yönetici kısmında da bir takım hukuksuzluklar var. Yani adaletten çok fazla söz edilmiyor. Yani bir hamle yapıyorsunuz, karşı tarafın ne hamle yapacağını bekliyorsunuz aslında burada. Tabii evet. Enerji savaşları işte burada başlıyor. Yani enerji savaşları sadece enerji için yapılmıyor aslında. Ekonomi, para, finans, siyasi, diplomasi birçok boyut olduğu için. Tabii Rum kesimi de aslında bir takım uluslararası büyük güçler Rum kesimini desteklediği için bu tırnak içinde söylüyorum biraz pervasızca hukuk dışı olan hamlelerini yapıyorlar.
Hmm.
Tabii Türkiye bu yetkili işte firma yetkililerini tutuklama kararı Türkiye tarafından tabii yok sayılma yani yok sayılmış hükmünde çünkü uluslararası sulardan bahsediyoruz ve orada bizim kendi hakkımızın olduğunu iddia ettiğimiz bölgelerde biz arama ve sondaj yani yasal faaliyet yapıyoruz ama karşı taraf bizi tutuklamak veya yasal işlem yapmayla tehdit ediyor. Bunun da çok hukuksal bir geçerliliği olmadığını söylüyoruz biz. Yine son gelişmeler nezdinde tabii bölge çok gerilimli bölge. Malumunuz işte geçen aylarda orada bir takım deniz güçlerinin karşılıklı Yunanistan'ın deniz gücüyle Türkiye'nin işte deniz kuvvetlerinin bir takım gemileri vesaire karşı karşıya gelme noktasında da oldu. Tabii sondaj faaliyetlerinin işte Yavuz ve Fatih'in başlamasından sonra Türkiye'nin de tabii bu noktada bir takım güvenlik hazırlıkları sürmekte. Bu doğrultuda yine dün Doğu Akdeniz'de silahlı insansız hava aracımız, yani kısa adı SİHA olan araçlarımızın bir takım gözlem uçuşları yaptığı haberi geldi. Bu da tabii ortamın gerilimli olması ve işte aksiyon reaksiyon noktasında Türkiye'nin tavrını net bir şekilde ortaya koyması açısından önemli. Yine geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir ticaret odası forumu ve yatırım danışma konseyi toplantıları gerçekleştirildi. Tabii biz aslında bunları yaparak bundan sonraki süreçte Türkiye'nin tavrını net bir şekilde ortaya koyması adına bu faaliyetleri yapıyoruz. Yani burada olası bir kaynak keşfi ve sonrasında buradaki kaynağın işte enerji piyasalarına aktarılması noktasında Türkiye'nin eylemsiz kalmaması noktasında bu takım faaliyetler bence önemli. Ve son olarak işte demin de bahsettiğimiz gibi 5 Temmuz'da yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü'nün kurulması. Bunlar yani bu yine süreçte yakın geçmişimizde bölgede yaşanan son gelişmeler Türkiye açısından. Birkaç cümleyle uluslararası açıdan da bahsedeyim. Sonrasında farklı konuları konuşabiliriz. Uluslararası açıdan yine bölge dediğimiz gibi birçok aktörün, birçok tarafın adeta işte satranç oyununda, ben orayı zaten satranç tahtası olarak tanımlıyorum. Yani burada birçok unsurun karşılıklı birbiriyle çekişme yaşadığı bir bölge olarak tanımlayabiliriz. Tabii burada işte Çin var, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, büyük enerji tüketimine sahip olan ülkeler burada çıkarılabilecek potansiyel enerjiden kendilerine nasıl bir fayda sağlayabilecekleri peşindeler. Yine büyük uluslararası enerji şirketleri buradaki pastadan pay almak istiyorlar. Hatta Güney Kıbrıs'ın işte bu ruhsat vermesinin ötesinde burayı adeta kendilerine kiralıyorlar. Yani 50 yıl boyunca işletip oradan kar elde etmek adına bir takım faaliyetleri var. Yine Doğu Akdeniz'e kıyıdaş olan ülkelerin birbirleriyle olan çekişmeleri var. İşte Lübnan, İsrail'le, işte biz Güney Kıbrıs'la, dolayısıyla işte İsrail'le vesaireyle. Birbirleri arasında da bir çekişme söz konusu. Tabii bu yılın başlarında, 2019'un başında, Ocak ayında Mısır'ın başkenti Kahire'de bir toplantı gerçekleştirildi. Yani bölgedeki birçok ülkenin katılımıyla Doğu Akdeniz Gaz Forumu başlıklı bir toplantı gerçekleştirildi. Tabii bu toplantıya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yetkililer davet edilmedi. Bilerek davet edilmedi. Bu da bize şunu gösteriyor aslında. Türkiye ve Türk kesimi diyelim genel çerçevede oyunun dışında tutulmak isteniyor. Yani burada bir işbirliği ve paylaşım ortamı oluşturuluyor Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarıyla ilgili. Ancak diğer ülkeler Türkiye'yi ve dolayısıyla Türk kesimini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bu oyunun dışında tutmak istiyor. Ve bu kaynakların aslında gayri hukuki olarak kendilerine ait olduğunu bir şekilde dünya kamuoyuna ispatlamaya çalışıyorlar diyeyim. Böyle.
Peki bunu ispatlayabilirler mi ve kabul ettirebilirler mi?
Bu hukuksal olarak ya şöyle diplomasi işletiyorlar aslında. Bizim aslında hukuki olarak şöyle bir noktada eksiğimiz de var. Biraz kendimize öz eleştiri yapma noktasında. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi var. Ve biz bu Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf değiliz. Aslında Güney Kıbrıs Rum yönetiminin üstümüze gelme sebebi de bu. Sen bu Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf değilsin. Onun için burada bir hak iddia edemezsin. Ben bu sözleşmeye tarafım. Ben ne dersem o olur'a getiriyor. Yani bunu tabii ki ilerleyen safhalarda şu an biraz hani uçaklar, iki ülkenin uçakları it dalaşı deriz tırnak içinde yaparlar ya. Onun gibi denizde olan it dalaşına benzetiyoruz. Yani başta söylediğim gibi bir aksiyon var, karşında bir reaksiyon var. Aslında Türkiye'nin bence burada yapması gereken şey artık karşı tarafın aksiyon yapmasını beklemeden kendi aksiyon yapmak ve karşı tarafın o hamlesini gerçekleştirmesi. İşte Yavuz sondaj gemisinin buraya gitmesi de aslında bu bir aksiyonu göstergesidir. Yani biz bunu yaptık, sondaja başlıyoruz artık. Rum kesimi karşılığında işte bu tutuklama vesaire yasal işlem başlatma noktasında. Yani bu bir süreç aslında ve Doğu Akdeniz'de bu sürecin devam edeceğini önümüzdeki günlerde de göreceğiz. Yani kolay kolay tarafların böyle masaya oturup eşit bir şekilde, adaletli bir şekilde anlaşma yapacağı şu günden çok zor görünüyor bana evet. göre.
Ama sondaja da başladığımızı söyleyebiliriz.
Tabii. Evet. Şimdi yani. Tabii yani hani
bu da önemli.
Tabii önemli. Yani bu şeyi de gösteriyor tabii. Hani Doğu Akdeniz'in bu anlamda ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor. Çünkü Doğu Akdeniz
Yani herkes için önemli. Yani bizim için önemli, diyelim Güney Kıbrıs Rum yönetimi için önemli, Yunanistan için, işte Mısır için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yani bölgedeki diğer İsrail için, çünkü herkes orada hani keşfedilecek kaynaklarla bir ekonomik ekonomik kurtuluş reçetesi olarak görüyor. Hani biliyoruz, yani diyelim o Orta Doğu'daki işte bin Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan haritalar, sonra oradaki ülkelerin sahip oldukları petrol bir şekilde ne yapıyor? Orta Doğu'yu artık hani petrolle herkes özdeş görüyor. Çünkü Orta Doğu ülkeler deyince petrol üreten ülkeler. Doğu Akdeniz'de bence hani bundan sonra doğalgaz, yani şu anda o kadar yüksek miktarda bir doğalgaz rezervleri yok. Yani keşfedilme anlamında işte 3-4 trilyon metreküp İran'la, Türkmenistan'la hani karşılaştırdığımızda, yani Rusya'yla daha onda biri gibi. Yani
geçen baktım ben istatistiklere, dünyanın toplam doğalgaz rezervi yaklaşık 200 trilyon metreküp şu an, işte İran vesaire, Orta Doğu'da. Ama burada söz edilen şey 4 trilyon, hani en yüksek rakamı telaffuz edersek bile %2'si kadar. Evet. Yani dünya rezervinin %2'si şu an keşfedilen potansiyelden
bahsediyor. Ama yani hani devamlı artıyor. Evet, yani sürekli bu sondaj çalışmalarıyla bir de hani aradıkça bulunduğu için yani bu bölgedeki aktörler, ülkelerde bir şekilde ne yapıyor? Orada bulunmak istiyor. Dolayısıyla yani Doğu Akdeniz bölgesi bu anlamda yani doğalgazla birebir bir özdeşleşen bir konuma yükseliyor. O yüzden hani ilgili ilgisiz herkesin orada olmasında sebebi ol. Çünkü yani orada kaynaklar bulundukça, sondaj yani çalışmaları arttıkça, doğalgaz keşfedilen doğalgaz rezervleri arttıkça buranın önemi gittikçe de artıyor ve açıkçası yani hani işte OPEC var diyelim, işte Orta Doğu ülkeleri var. Ne yapıyor? Hani petrol, dünya petrol fiyatları bunlar belirliyor. Yani bir denklem var orada. İşte bir araya geldiklerinde petrol fiyatlarını çok rahatla değiştirebiliyorlar. Yani Doğu Akdeniz ülkeleri de yani hani her ülke yani yüksek miktarlarda doğalgaz rezervlerine sahip olduğunda doğalgaz enerji denklemini bu ülkeler değiştirmiş olacaktır, belirlemiş olacaktır. Doğalgaz fiyatlarını bunlar belirlemiş olacaktır. Ya da işte Türkiye orada şu anda belki şu anda denklemin dışında ama sondaj çalışmalarıyla doğalgaz rezervlerine ulaştığında yalnız doğalgaz kaynaklarına sahip olmayacak. Aslında hep diyoruz ya, rotayı da değiştirmiş olacaktır. Şu anda hani Türkiye'nin içinde olmadığı bir rotadan bahsediliyor. Farklı yöntemler diyelim konuşuluyor ama Türkiye orada rezervlere ulaştığında bu rezervleri ne yapıyor? İşte en kısa yolda Türkiye ulaştırma, Türkiye üzerinden diğer yani piyasalara ulaştırma konusunda en önemli bir rota haline gelmiş olacak. Bu ne yapacak? Yani bu bölgedeki ülkelerin tavrını değiştirecektir. Tabii. Yani orada çok fazla direnemeyecekler. Çünkü yani hani diğer rotalar, yani birçok ülke var, birçok ülke kaynak bulacak. Bu kaynaklar bulmak ne kadar önemliyse ulaştırmak, yani ulaştırma maliyeti de bu anlamda önemli. Çünkü yüksek miktarlarda doğalgaz bulunduğunda yani fiyat düşecektir. Yani hani bu yani rezerv miktarı arttıkça işte birçok aktör artıyor. Arz talep meselesi. Arz artıkça.
Ama orada şöyle tırnak içinde bir şey daha var. Hani Türkiye biz avantajlı stratejik olarak, coğrafi konum olarak hani en kısa yoldan en uygun rota diyoruz. Bunu destekler nitelikte bir takım tahminler de yapıldı. Yani projeksiyonlar yapıldı. İşte İsmet dediğimiz işte güneyden, adanın güneyinden işte Girit Adası ve Yunanistan'a alternatif bir rota oluştur. İsrail'in başını çektiği bir alternatif rota var. Buranın tabii bu yapım aşamasında bu boru hatlarının maliyetleri ister istemez doğalgaz fiyatlarına da yansıyacak. Yani o alternatif rotadan Avrupa'ya ulaştırılacak doğalgazın maliyeti, Türkiye'den ulaştırılacak doğalgazın maliyeti, birim satış başından söylüyorum, neredeyse 2-3 katına varıyor. Çünkü denizin altında 2 kilometre altında boru döşemek var. Bir de bizim işte TANAP'ta yaptığımız gibi Türkiye üzerinden transit geçecek bir boru hattı projesi var. Ve Türkiye'nin burada stratejik olarak yani coğrafi konumunu avantaja çevirmesi noktasında işte nereye geliyoruz? Enerjide ticaret merkezi olma noktasına geliyoruz Türkiye'nin. Yani aslında biz bu Doğu Akdeniz'deki kaynakları transfer edilmesinde de bir önemli bir rol alırsak eğer, Türkiye'nin işte doğudan gelen, kuzeyden gelen, işte Türk akımlar Rusya'dan gelen ve yine Doğu Akdeniz'den gelen kaynakların birleşme noktası ve belki ilerleyen gelecekte enerji borsası kurulması, yani faaliyete tam anlamıyla geçmesi ve fiyatlandırılıp yeniden re-export dediğimiz yeniden satış yapmamız gündeme gelecek. Onun için aslında bizim Doğu Akdeniz'e bir değil, birden daha fazla bir anlam vermemiz lazım, önem vermemiz lazım bu noktada.
Evet. Tabii bir de yani bu Doğu Akdeniz, yani oradaki ülkeler açısından bizim ülkeler arasında önemli olduğu kadar tabii AB ülkeleri açısından da önemli. Çünkü AB, hani az önce bahsettiğin o İsmet projesinin belki de en büyük destekçisi AB ülkeleri. Evet. Yani finansman anlamında, siyasi anlamda. Çünkü yani hani diyorlar ki işte hani Türkiye olmasın. Ya da Türkiye üzerinden biz bu gazı almayalım. Hani şu anda evet şu anda yani Rusya üzerinden alıyorlar. Çok mutlu değiller ya da işte Rusya'ya bağımlılıklarını düşürmek istiyorlar.
Tek bir kanal üzerinden alınması hep tedirginlik yani, üretmez
yok, mi? Yok onun yani? Dışında arş yani hani farklı işte, kanallar var güvenliği. Ama yani Türkiye gibi, Rusya gibi yani diyelim bir AB ülkesi varken ya da işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi ya da Yunanistan varken Türkiye'ye enerji anlamda bağımlı olmak yani. İstemiyor. O yüzden hani orada bulunacak kaynaklar işte bunun transferi konusunda ya da işte çıkarılacak kaynakların sanki işte Yunanistan'mış, işte Güney Kıbrıs Rum yönetimmiş yani o anlamda verdikleri siyasi desteklerle aslında bir taraftan o Türkiye'ye olan bağımlılıklarını diyelim düşürmek istiyorlar. Diğer taraftan burada çıkarılacak kaynaklar ya da kendi enerji arz güvenliğini buradaki kaynaklarla karşıladıklarında aslında Rusya olan bağımlılıklar da bir şekilde azalmış olacaktır. Fark ettiyseniz işte Türkiye'nin gönderdiği hem Fatih sondaj gemisi hem Yavuz sondaj gemisi Doğu Akdeniz'e gittiğinde AB ülkelerinin orada hani biz işte yaptırım uygularız yani tepki gösterdi. Dolayısıyla hani orada büyük bir tedirginliklerin olduğunu görebiliyoruz.
Diğer ama taraftan diğer da, taraftan hocam yani Avrupa Birliği de aslında en uygun maliyetle bu rotayı Türkiye üzerinden geçebilecek
ama şöyle yani o diyelim işte TANAP üzerinden ne yapıyor işte Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya. Bir taraftan da diyelim Doğu Akdeniz'deki kaynaktan Türkiye üzerinden belki TANAP'a yan yana yani ayrı bir rotayla işte Avrupa'nın enerji arz güvenliğini sağladığını gözünde bulundurdu. Çok fazla hani istediği bir durum değil yani olmaz. Yani siyasi biraz, anlamda evet, siyasi. Çok böyle istemediği bir durum. Çünkü hani Türkiye nasıl bakıyorsa yani Rusya'ya da çünkü orada da bir bağımlılık var aslında. Hani kendisinin belirlemediği yani işte AB dışında iki tane ülkenin enerji arz güvenliğine aracı olmaz. Yani biz aracıyız aslında evet, yani oradaki kaynakların transferi konusunda. Rusya hem diyelim biz Rusya kaynak sahibi ama Rusya'da da yani Türkiye'de geçtiğinde Türk akımında yine biz diyelim aracıyız. Yani onu bile istemiyor. Dolayısıyla yani bizim olmamız ne kadar kendisi için hani bağımlı artırıcı bir faktörse Rusya'dan alması da kendisi yani için bir bağımlı artırıcı. Rusya konusu zaten kaynak anlamında
yani
da bir
bunu aslında
bağımlı.
Genel şeyde kaynak ülke çeşitlendirmesi diyoruz değil mi? Evet. Yani işte biz Türkiye olarak da yani işte biz de Rusya'ya bağımlıyız doğalgaz alırken kendimizden örnek verecek olursak işte İran, Azerbaycan gazı işte yarıdan fazlasını biz Rusya'dan alıyoruz ama ne kadar ilikili ilişkilerimiz son dönemde iyi olsa da işte uçak krizini hatırlayın hepimiz ister istemez bir tedirginliğe kapıldık. Yani doğalgaz biz buradan çok fazla alıyoruz hani kışı nasıl geçireceğiz tarzında. Ha doğalgaz sözleşmeleri uzun vadeli sözleşmelerdir. Hani onun altını da çizmekte fayda var. İşte 10 yıllık, 15 yıllık sözleşmeyle doğalgaz alımını şey yaparsın. Karşı ülkede sana bunu taahhüt eder. 15 yıl boyunca ben sana doğalgaz vereceğim. Yoksa zaten dünyadaki bu tarz ticari ilişkilerin hani çok fazla sağlıklı yürüyebileceğini söylemek mümkün değil. Çünkü ikili ülke ilişkileri ister istemez ticarete de yansır. Hani ondan dolayı biz de mesela işte yerli kaynak kullanımını arttıralım diyoruz. İşte yenilenebilir enerji bu noktada bizim çok önemli bir artımız. Veya işte şeyi kaynak ülke çeşitlendirmesini işte LNG ile mesela Amerika'dan bize sıvılaştırılmış doğalgaz geldi. Tarihinde ilk defa geçtiğimiz yıllarda. Hani bu noktada sadece Rusya'ya değil veya sadece işte etrafımızda ülkelere değil artık gemilerle bile doğalgaz taşıyabiliyorsak eğer biz birçok yerden doğalgaz, petrol yani genel olarak fosil yakıtlarda böyle bir kaynak ülke çeşitlendirmesi yapabiliriz diye bir politika izliyoruz aslında. Bu da enerji arz güvenliği noktasında aslında bizim elimizi güçlendiriyor. Hı. Çünkü bazı dönemlerde işte çok fazla enerjiye ihtiyaç duyduğumuz dönemler oluyor. Üretimin çok fazla arttı. Yani üretimde işte enerji eşdeğerli, eşgüdümlü enerji tüketiminden kastım. Eşgüdümlü olarak ilerlediğini, paralel bir şekilde ilerlediğini düşünürsek işte bazı dönemlerde veya işte hava şartları bile etkili yani enerji kullanımımızda. İşte çok sıcak, çok soğuk olması bile. Hani bu noktalarda biz sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde enerji teminini sağlama noktasında kendimizi bir güvenceye almak durumundayız.
Evet. Hocam bir konu benim dikkatimi çekti. O, biraz daha açabilir miyiz? Bu 5 Temmuz tarihinde Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kurulan Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü dedik. Evet. Bir değindik geçtik ama bu koordinatörlük nasıl bir misyon üstlenecek? Neler yapacak? Nasıl çalışacak? Kurulma amacı nedir?
Şöyle yani şimdi idari anlamında şu anda hani Kıbrıs işlerinden kim sorumlu diye hani sorulduğumda hani bir idari muhatabın diyelim olması gerekiyor. Bu hem Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik anlamda diyelim ihtiyaç duyduğu işte kaynakların yönetiminden tutun işte projelerin yapılmasına kadar birçok şeyin takip izlenmesi anlamında önemli. Tabii hani bu dönemde gündeme gelmesinin sebebi yani o idari işlerin yanında tabii Doğu Akdeniz'deki şu andaki yaşanılan durum. Yani Doğu Akdeniz bu anlamda önemli çünkü Doğu Akdeniz'deki durum hani Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin beraber hareket etmesini evet. zorunlu kılıyor. Çünkü hani oradaki ruhsatlandırmayı ne yapıyor? İşte TPO'ya veriyor. Dolayısıyla Türkiye orada kendi kıta sahanlığı ile ilgili yaptığı çalışmalar ya da kıta sahanlığı içerisindeki sondaj çalışmaların yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin verdiği ruhsatlandırılmış alanlarda da diyelim sondaj çalışmaları yapacak. Bir taraftan işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile ilgili çakışan alanlarda da Türkiye orada sorumlu sahip olacak. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki çakışmalı alanlarda da Türkiye bu sondajı yapacak. Dolayısıyla orada bir koordinasyona ihtiyaç var. Yani hani idari anlamdaki koordinasyonu yanında esas olarak bence Doğu Akdeniz'de hani bir ortak hareket etme, beraber hareket etme, tek hani bir çünkü hani oradaki sorunun hem diyelim sorun varsa o meselenin çözülmesi diğer taraftan da yani ortak hareket etme evet, konusunda evet. belli bir koordinasyona ihtiyaç var. Çünkü dediğimiz gibi yani orada yalnız işte bir idari koordinasyondan bahsetmiyoruz. Yani
mali, işte ekonomik,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik sorunlarını çözmeden bahsetmiyoruz. Tabii. Yani iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesi, işbirliğinin arttırılması, enerji anlamda bu yani Doğu Akdeniz'le ilgili enerji konularında, hukuki anlamda, siyasi anlamda, ekonomik anlamda, askeri anlamda birçok alanda da bir koordinasyon ihtiyacı. Aslında Kıbrıs bu, İşleri Koordinatörü bir şekilde evet, Kıbrıs, zorunlu hale getiriyor.
Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü olarak kuruluyor ama yani şu anda kurulmasının esas amacı aslında bu Doğu Akdeniz'deki gerilim. Evet. Yani bu Doğu Akdeniz'deki işte Güney Kıbrıs'la olan çekişme vesaire noktasında kuruldu. Çok da isabetli oldu. Yerinde bir kararla kuruldu bence. Yani çok geçmiş değil. 5 Temmuz'da bir hafta 10 günlük bir süreçte kuruldu. İşte ilişkilerin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonun sağlanması noktasında kuruldu aslında hocam. Ekonomik, mali ve teknik konuların planlanması buradaki esas amaç, yani Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında. Tabii bu doğrultuda Türkiye'deki bulunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yürütülecek olan ikili ilişkilerde bu Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü'nden fikir alışverişi yapılması ihtiyacı getirildi. Ve yine koordinatörlüğün başına bir Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın olmasını istedi ve ondan sonra yine bu koordinatörlüğünün kurulması Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinde Türkiye'nin oyun pozucu ve kararlılığını gösteren politikaların bir parçası olarak görüyoruz. Yine ilerleyen süreçte bu Fransa-Monaco modeliyle aslında bir takım benzerlikleri var. Yani KKTC'nin özerk bir cumhuriyet olarak varlığını sürdürmesi ama dışişleri ve savunma gibi konularda Türkiye ile ortaklaşa, yani yetkilerini bir nevi Türkiye'ye devretmesi gündemde. Diğer alanda yine kendi içinde, kendi iç ilişkilerinde yetkili olan, yönetilen bir devlet olarak aslında öne çıkıyor.
Kıbrıs tarafında da hocam, yani Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü'nün karşı tarafı da söz konusu değil mi? Yani hem Türkiye'de hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde.
Orada zaten yani diyelim muhatap var orada zaten. Yani orada diyelim işte muhatap var, başbakan var orada, diyelim hani ilgili bakanlar var ama buradaki diyelim muhatabının belli olması ve burada diyelim bir takip mekanizmasının olması, bürokratik anlamda hani muhatabın kim olması bu anlamda önemli ve bu da şey yapıyor aslında, yani hani o dediğimiz gibi idari işlerin yanında Kıbrıs'la ilgili birçok çalışmanın, yani özellikle bu enerji alanında yeni bir, çünkü yeni bir strateji belirliyorsunuz açıkçası orada.
Evet.
Birçok alanda bir çalışmayı da beraberinde getiriyor ve bu çalışmalar dediğimiz gibi akademik olabilir, hukuki olabilir, askeri olabilir, ekonomik olabilir.
Aslında hocam şey de olabilir, yani mesela hani biz bir ara yine konuşurken Davos zirvesini, işte ne bileyim Palandöken zirvesi neden olmasın, hani Türkiye'de bir zirve. Hani burada Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi neden olmasın, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı veya Doğu Akdeniz Enerji Platformu neden gündeme gelmesin? Türkiye'nin yine işte başta söylediğim şey vardı ya, işte Doğu Akdeniz Gaz Forumu, işte Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ı davet etmedikleri toplantı gibi. Aslında bizim biraz daha öncü bir rol almamız gerekiyor bence. Yani artık nasıl derler, masaya yumruğumuzu koymamız, bizim burada olduğumuzu ve kendimizin ve Kuzey Kıbrıslı soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar koruyacağımızı net bir şekilde tüm dünya kamuoyuna ifade etmemiz gerekiyor. Aslında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs'ın bu Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz noktasındaki hedefi belli.
Evet.
O ne? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası tanınırlığını arttırmak. Bir ikincisi de Kuzey Kıbrıs'a uygulanan ambargoların kaldırılması. Yani aslında Kuzey Kıbrıs'ın haklarının Kuzey Kıbrıslı'ya ve oradaki soydaşlarımıza teslim edilmesi. Yani bu kadar basit aslında ama tabii dünya kamuoyunda bunun bir geçerliliği şu an için maalesef yok. Sorunlar da buradan
hani
çıkıyor.
Bu konuda Doğu Akdeniz'e geçten yani birçok alanda o bahsettiğimiz yani hukuk, diplomasi, evet, askeri, ekonomi anlamda çok iş var. Yani burada evet, çok çalışmak yapılacak lazım. Yani hem kendi içimizde hem de uluslararası diyelim kamuoyuna, yani bu Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan yani o negatif algı, olumsuz algının giderilmesi konusunda çok daha evet, herhalde çalışmamız gerekiyor.
Evet.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
Ben de.
Programımızın, süremizin sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerdi. Aslında tüm gelişmeleri ve sonucu ele aldık, aktarmaya çalıştık. Programımızın danışmanı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Tanas Karagöl'dü. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben teşekkür ederim.
Katıldığınız için. Konuğumuz vardı, SETA Vakfı Enerji Araştırmacısı Doktor Sayın İsmail Kavas. Sohbetinizden, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, kırmadınız geldiğiniz evet, programımıza.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Danışmanımızla birlikte tabii ki. Teknik yönetimde Mehmet Kasa vardı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki ekonomi gündemi birlikteliğimizde, programımızda tekrar yan yana olmak ümidiyle diyelim, birlikte olmak ümidiyle. Bugünlük bu kadar efendim. Hoşça kalın.
Ekonomi gündemi.